Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayaer hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofonda ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayaer ile birlikteyiz. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hocam, bu hafta Sağır'ın hasta komşusuna hatır sormaya gidişi bölümüyle Mesnevi'ye devam ediyoruz.
Evet.
Sağır'ın hasta komşusuna hatır sormaya gidişi. Anlayışlı, yol yordan bilen birisi bir sağıra, komşun hasta diye haber verdi. Sağır kendi kendisine dedi ki, bu sağır kulak bile ben onun sözünü nereden anlayacağım? Sağır kendi kendine dedi ki, bu sağır kulakla ben onun sözünü nereden anlayacağım? Hele hasta olur sesi pek çıkmazsa, fakat komşudur mutlaka gitmek lazım. Dudağını oynar görünce ne dediğini kıyas yoluyla düşünür bulurum. Ey mihnete düşmüş dostum, nasılsın derim. O iyiyim yahut hoşum diyecek. Şükürler olsun der, ne çorbası yedin diye sorarım. O tarhana diye cevap verir. Afiyet olsun der, hekimlerden kim geliyor, tedavini kim yapıyor diye sorarım. O filanca deyince derim ki, ayağı çok kutludur, işin yoluna girdi demektir. Biz de onun kademini denedik. Nereye vardıysa dilek hasıl oldu.
Evet Sümeyra Hanım, bu bölümde Mevlana Hazretleri bize hayatın kurgusal bir şey olmadığını, bizim kurguladığımız gibi gitmeyeceğini, bizim dışımızda, bizim irademizin dışında başka biçimde gelişebileceğini ve bu gelişmelere hazırlıklı olmamız gerektiğini aslında bize anlatmaya çalışıyor. Bir başka şey, iyilik yaptığım zannıyla yaptığımız bir takım işlerin aslında kötülüğe sebep olabildiğini de bize anlatmaya çalışıyor. Bu anlamda rahmetli babam hep bize şunu söylerdi. Oğlum, evdeki hesap çarşıya uymaz derdi. Hakikaten evde siz bir hesap yaparsınız. Yani şunu yapacağım, bunu yapacağım diye, ama gerçek hayatta karşılaştığınız zaman hiç de sizin kurguladığınız gibi olmaz. Ama insanların bir kısmı şöyle zannediyorlar. Biz güç kuvvet sahibiyiz, irade sahibiyiz ve dilediğimizce hareket ederiz. Hayat da bizim istediğimiz biçimde cereyan eder diyorlar ve hatta işte şöyle şöyle olursa böyle yaparız, şu başımıza gelen musibeti böyle savarız diye bir takım kendilerince kurgular geliştiriyorlar. Ama hayatın böyle olmadığını Mevlana Hazretleri bize bu hikayede anlatmaya gayret gösteriyor ve hikayeyi okuduğumuzda biz de pek öyle olmadığını anlayacağız gibi gözüküyor.
O iyi adam tasarladığı bu cevapları dizip hastaya hal hatır sormaya gitti. Nasılsın dedi. Hasta öldüm deyince dedi ki, çok şükür. Hasta hiddetlendi. Bu bizim kötülüğümüz istiyormuş diye düşündü. Sağır yanlış bir söz dizdi. Ne yedin diye sorunca hasta zehir dedi. Sağır afiyet olsun deyince hiddet arttı. Sağır tedavi için hekimlerden kim geliyor, tedavini kim yapıyor diye sorunca hasta Azrail diye cevap verdi. Sağır ayağı pek kutludur, sevin neşelen dedi. Sağır şükürler olsun komşuluk hakkını gözettim diye sevinerek dışarı çıktı. Sağır eşekliğinden tamamıyla aksini sandı. Ziyanın ta kendisi olan o işi kâr zannetti. Hastaysa bu bizim canımıza düşmanmış, komşumuzu tanımıyormuşuz diyordu. Hatrına yüz türlü kötü şeyler geliyor, ona türlü türlü haber göndermeyi kuruyordu. Kötü bir yemek yiyenin o yemeği kusuncaya kadar gönlü bulanırmış. İşte hiddeti yenmek budur. Onu kusma ki karşılık olarak tatlı sözler duyasın. Sabrı olmadığı için hasta kıvranmakta, nerede bu kötü sözlü köpek? Söylediklerinin hepsine karşılık vereyim. O zaman hastaydım, hatırıma bir şey gelmedi. Hal hatır sorma, gönül almak içindir. Halbuki bu, hatır sorma değil, düşmanlık. Düşmanını zayıf ve bitkin bir halde görüp memnun olmak istemiş diyordu.
Evet, şimdi buradan da anlıyoruz ki bu hasta ziyaretinden, Mevlana Hazretleri'nin bize hikaye ettiği bu hasta ziyaretinden de anlıyoruz ki hasta ziyaretine giden sağır hiç de umduğu gibi bir manzarayla karşılaşmıyor. Aslında kendisi iyilik ettiğini zannediyor. Hı hı. Çünkü karşı taraftakinin sözlerini ve cevaplarını duymuyor. Kendi kurguladığı biçimde cevaplar veriyor. Lakin bunun söylediklerini hasta olan kişi duyuyor ve aslında iyilik yaptığını zanneden kişi hakkında düşmanlık beslemeye başlıyor. Çünkü hakikaten hikayede görüyoruz ve her defasında da karşı taraftakine hiddetleniyor. Buradan aslında bize şunu da şimdi bir sürü şey çıkarabiliriz bu hikayeden. Öncelikle çıkarmamız gereken unsurlardan bir tanesi ön yargılarımızla hareket ettiğimiz zaman karşıdaki adamlarla ilgili olarak ne söylediğine bakmıyoruz. Kendi kurguladığımız şeyler vardır, anlayışlar var ve onun verdiği cevabı kendi zihnimizdeki gibi zannediyoruz. Halbuki o belki bambaşka bir şey söylüyor ve bizim sözlerimiz karşı taraftaki adam tarafından daha da aramızın açılmasına sebep olabiliyor. İşte bu yüzden de mesela buradaki hikayede dikkat edilecek olursak hasta diyor ki yani seni tedavi etmeye kim, sağır diyor ki seni tedavi etmeye kim geliyor, hangi hekim geliyor dediğinde adamın iyice morali bozulmuş hastanın ki Azrail geliyor diyor. Buna bile o ne güzel diyor yani şu eli çok şifalıdır diye cevap veriyor. Demek ki biz aslında buradan kesinlikle anlamalıyız ki hayat bizim kurguladığımız gibi geçmez hiçbir zaman. Mutlaka zaman zaman bizim karşılaşmadığımız, hesap etmediğimiz şeylerle karşı karşıya kalırız. Bu durumda da onları göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve temel anlayışlara sahip olarak yaşamamız gerekiyor. Yoksa hayatın her anını, her dakikasını kurgulayarak sürdüremeyiz bunu. Buradan bunu anlıyoruz ve burada Mevlana Hazretleri'nin beyitlerine de dikkat kesildiğimizde şunları görüyoruz. Diyor ki hatırına 100 türlü kötü şeyler geliyor. Ona türlü haber göndermeyi kuruyordu hastayı kastederek. Kötü bir yemek yiyenin o yemeği kusuncaya kadar gönlü bulanırmış. Buradan bize bir şeyi hatırlatmış oluyor. Adeta bize bir atasözü vermiş oluyor. Hakikaten kötü bir yemek yediğiniz zaman mideniz bulanır ve o yemeğin tesiri geçinceye kadar o bulanıklık sizde devam eder. Dolayısıyla insan hayatında da böyledir. Yani herhangi bir kötülükle karşılaştığınız zaman ya da siz kendiniz bir kötülük yaptığınız zaman onun tesiri hemen geçmez. Onun tesiri size bir süre devam eder. İşte bu tesirden korunmak için dikkatli olmaya gayret göstermek zorundayız. Ve kötü bir yemek yememek durumundayız. Burada kötü yemekten kastedilen şey kötü amellerdir. Yani biz kötü ameller işlediğimiz zaman, kötü fiiller işlediğimiz zaman aslında kötü bir yemek yemiş sayılırız ve bunun da bize tesiri uzun süre devam eder. İşte bu tesirden kurtulmak için de ne yapmamız lazım? Kötü yemek yemememiz lazım. Sorumlu birisi, fiillerinden sorumlu birisi olarak. Ve Mevlana Hazretleri bize burada diyor ki işte hiddeti yenmek budur. Onu kusma ki karşılık olarak tatlı sözler duyasın. Şimdi insanoğlunun hiddetlendiği zaman hemen ne yapmaması lazım? Bu hiddetini dışarıya vurmaması lazım ve cevap vermemesi lazım. Mevlana Hazretleri'nin bu beyti Ali İmran Suresi 134. ayet-i kerimesine telmihte bulunuyor. Yani orada ona atıfta bulunuyor. Onu bize hatırlatıyor. O ayet-i kerime şöyle: onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. İnsanlara karşı öfkelerini yutkunurlar. Onları affederler. Allah muhsinleri sever, İhsan edenleri sever. Demek ki aslında insan davranışı olarak İslam'ın insanlardan istediği, İslam tasavvufunun da aynı zamanda insanlardan istediği şey öfkelerini yutkunmaktır. Karşıdaki insanlara bir hatasından dolayı hemen ceza vermemektir. Onları mazur görecek bahaneler bulmaktır ve onları mazur görecek bir istikamet ve görüşler geliştirmektir. Yoksa her bize kötülük gibi yapan insana cevap verecek olursak o zaman aslında hayatın insicamı da bozulur. Hem kendi iç dünyamızdaki merhametimiz ve insanlığımız kaybolur. Hem de sosyal hayattaki barışıklık ortadan kalkar. Bu yüzden de İslam insanlara öfkelerini yutmayı ve başkalarını affetmeyi, başkalarına merhamet etmeyi tavsiye ediyor ki Âl-i İmran Suresi 134. ayeti kerimesi bunlardan birisini ifade etmiş oluyor. Bununla ilgili olarak bizim İslam geleneğimizde şöyle bir şey anlatılır. Hazreti Hüseyin bir gün misafirliğe gidiyor ve misafirlikte kendisine hizmet eden yanlışlıkla üzerine sıcak bir yemek döküyor Hazreti Hüseyin'in. Hazreti Hüseyin ona böyle tuhaf gözlerle bakınca adam diyor ki hiddetini zapt et diye bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimeyi okuduğunda Hazreti Hüseyin hiddetimi zapt ettim diyor. Ve bundan sonra ve yine ona diyor ki işte insanları affet dediğinde yine bu da bir ayet-i kerimedir. Bunu duyunca Hazreti Hüseyin diyor ki tamam kusurunu da affettim. Yine aynı adam Allah muhsinleri sever. Biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin bu kısmını okuduğunda Hazreti Hüseyin de diyor ki seni azat ettim. Şimdi aslında İslam insanlara gündelik hayatta sürekli olarak iyiliği tavsiye ediyor ve iyi bir istikamete gitmelerini söylüyor. Çünkü bizim inançlarımıza göre yapılan her iyilik mutlaka mükafatı, yapılan en küçük bir kötülük de cezayı gerektirir. Böyle olunca biz elimizden geldiği kadar iyi davranmak ve insanları affetmekle mükellef gibi kendimizi atfetmemiz gerekiyor. Ve çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Allah'ın sıfatlarını bize zikrettiği zaman Kur'an-ı Kerim, onun en önemli özelliklerinden bir tanesinin affedicilik ve bağışlayıcılık olduğunu söylüyor. Demek ki biz de Allah'ın yolundan giden insanlar olarak ne yapmamız gerekiyor? Kabahati olan insanların kabahatini affetmemiz gerekiyor. Ve bizim böyle bir ahlaki erdeme kavuşmamız gerekiyor. Bunun için de özel gayret göstermemiz lazım. Bunun için özel gayret gösterdiğimizde de biz iyi bir insan olma konusunda epey mesafe kat etmiş oluruz. Özetle toparlayacak olursak bu bölümde Mevlana Hazretleri bize sağır kişinin hasta ziyaretine gittiğinden hareket ederek son kısmında hasta adamın kendisindeki sağır insanın kendi sözlerini yanlış anlamasından dolayı yanlış şeyler söylemesini, bağışlaması gerektiğini, affetmesi gerektiğini söylüyor ve bize bir yol gösteriyor. Diyor ki size karşı yanlış iş yapan, size karşı kusur işleyen, size karşı kabahat işleyen insanları buradaki sağıra benzetin ve onun kötü niyetinden değil de iyi niyetinden dolayı bir takım yanlış işler yaptığını düşünün. Eğer karşı taraftakinin iyi niyetli olduğunu düşünürsek affediciliğimiz ve bağışlayıcılığımız da bizim ne yapacaktır? Zirve yapacaktır. Karşıdakinin niyetinin kötü olduğunu, burada hastanın olduğu gibi, ya bu adam da bizim dostumuz değilmiş, komşumuz değilmiş, niyeti bize kötülükmüş, bak en küçük bir fırsatta hemen geldi bize, kendini kustu olarak düşündüğümüz zaman, yani kötü niyetle baktığımız zaman biz de ona benzer bir kötülük yaparız. Halbuki karşımızdaki insanların davranışlarının iyi niyetli olabileceğini, yanlış anladığından dolayı ya da anlamadığından dolayı olabileceğini düşündüğümüz zaman, ondaki bir eksikliğe bunu verdiğimiz zaman affedici ve bağışlayıcı olabiliriz ki bu da İslam'ın tavsiye ettiği bir şeydir bize.
Evet. Nice ibadetten vazgeçmiş kişinin gönlünde Tanrı'nın rızasını almak vardır. Halbuki nice bulanık şey vardır ki sen onları saf ve berrak sanırsın. O sağır gibi. Sağır iyilik yaptım sanmıştı. Halbuki aksi zuhur etti. O bir hastaya iyilikte bulundum, komşuluk hakkını yerine getirdim zannetmişti. Halbuki hastanın gönlünde bir ateş alevlenmiş, kendisini de yakmıştı. Yaktığınız ateşlerden korkun. Onu günahlarınızla siz çoğalttınız. Peygamber bir riyakara, kalk namazı yeniden kıl. Çünkü seninki namaz değil dedi. Bu korkular yüzünden her namazda sen bizi doğru yola hidayet et denir. Yani ey Tanrı, bu namazımı yolunu azıtmışların, riyakarların namazıyla karıştırma. O sağır adamın seçtiği kıyas yüzünden 10 yıllık komşuluk hiç olup gitti. Ey ulu kişi, hele bu kıyas Vahiy Katibindeki duygunun kıyası olursa, senin duygu kulağın harfleri anlayabilirse de bil ki galbı duyan kulağın sağırdır.
Evet, şimdi bu bölümde Mevlana Hazretleri bize öğüt vermeye ve nasihat etmeye devam ediyor. Diyor ki, nice ibadetten vazgeçmiş kişinin gönlünde Tanrı'nın rızasını almak vardır. Yani insanlar aslında bir kısmına baktığınız zaman kendi fiilleriyle Allah'ın rızasını kazanacaklarını zannediyorlar ama bu yaptıkları işler onların kötü işlerdir aslında. İbadetten vazgeçmiş, buna rağmen ibadet etmek sizin Tanrı'nın rızasını kazanacağını zannediyor. Tıpkı buradaki sağır gibi. Yine bu başka bir misal daha veriyor Mevlana Hazretleri bize, diyor ki halbuki nice bulanık şey vardır ki sen onları saf ve berrak zannedersin. Dolayısıyla bizim hakikati olduğu gibi kavramamız için özel gayret göstermemiz gerekiyor. Bunun için zahmet çekmemiz gerekiyor ve yaptığımız işlerin mutlak anlamda doğru olduğunu düşünmememiz lazım. Çünkü hem İslam düşüncesinde hem de mutasavvıfların temel şeylerden bir tanesi, görüşlerinden bir tanesi sürekli murakabe halinde olmaktır. Yani davranışlarımızı çek etmektir. Davranışlarımızın iyiye mi götürdüğünü, kötüye mi götürdüğünü, sonuçların ne olduğu üzerinde sürekli olarak kafa yormamız gerekiyor. Yani fiillerimizi hiç hesap etmeksizin sürekli kendimizi doğru yolda olduğumuzu zannederek, yaptığımız bütün fiillerin doğru olduğunu düşünerek ezbere bir hayat yaşamamamız gerektiğini bize söylüyor bu Mevlana Hazretleri burada ve biz de İslam'ın temel öğretilerinden birisi olan murakabe işini, yani kendimizi her gün muhasebe etmek, hesaba çekmek, gidişatımızın doğru mu yanlış mı olduğunu hesap etmek durumundayız. Ve Mevlana Hazretleri burada aslında bize bir şey daha söylemiş oluyor. O da şu, diyor ki yani sizin doğru olarak, doğru olduğunu düşünerek yaptığınız işleri mutlaka doğru zannetmeyin. Zahiren doğru olmuş olsa bile aslında gönlünüzde, niyetinizde de doğru olması gerekiyor. Buradaki şeyden baktığımız zaman, hikayeden baktığımız zaman şunu da görüyoruz ki fiillerimiz dışarıdan bakıldığında doğru gibi gözükse bile bizim niyetimizin de doğru olma zarureti vardır ki İmam Buhari'nin o meşhur hadis kitabının ilk hadis-i şerifi Hazreti Peygamber'e ait olan bir sözdür o. Ne diyor Hazreti Peygamber? Ameller niyetlere göre değerlendirilir diyor. Yani Allah katında niyetlere göre değerlendirilir. Bunu daha önceki derslerimizde de söylediğimiz için tekrar etmeye gerek yok ama fiillerimizi hakikaten niyetimizin de halis olarak yapmamız lazım. Sadece fiillerimizin iyi olduğunu düşünmemiz kifayet etmiyor. Yani niyetimizin de buradan iyi bir sonuç elde etmek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü berrak zannettiğimiz, saf zannettiğimiz, mutlak doğru zannettiğimiz fiillerimizin bir kısmı da bulanık olabilir. Yanlış yola bizi sevk edebilir ki insanların hakikaten kötülüğe doğru gitmesinin temel sebeplerinden bir tanesi budur. Mesela diyelim ki bir çocuğu düşünün, genç yaşta işte sigara ya da uyuşturucuya alıştığını düşünün. İlk düşündüğünde, bunu ilk tattığında çocuğun bunun bir kötülük olarak ya da gencin diyelim, bunu bir kötülük olarak yapmadığını biliyoruz. Belki bir macera olarak, bir deneme olarak denediğini biliyoruz ama bunun sonucunda kötü bir şey ortaya çıkıyor. İşte bizim de bundan uzak durmamız gerekiyor. Bütün fiillerimizin saf ve temiz olduğunu, doğru olduğunu düşünmememiz ve zaman zaman bu fiillerimizin ve davranışlarımızı murakabesini yapmamız gerektiğini de burada bize hatırlatmış oluyor. Yine bu bölümde üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de Mevlana Hazretleri diyor ki, halbuki hastanın gönlünde bir ateş alevlenmiş, kendisini de yakmıştı. Yaktığınız ateşten korkun, onu günahınız ile çoğalttınız. Şimdi burada bir şey söylüyor. Bu bakın, komşu hastayı ziyarete gittiğinde kendi kurgusal dünyasında bir şey yaşıyor ve aslında komşusunun kalbinde de bir ateş yakıyor. Bu ateşi kim yakıyor? Hasta değil, komşusu yakıyor. Yani sağır olan yakıyor. İşte burada aslında bize bir ayet-i kerimeden de Leheb suresinde anlatılan şeyi de bize haber vermiş oluyor. Leheb suresini hatırlayacak olursak orada şöyle diyordu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten öyle de oldu. Kazandığı malı da onu koruyamadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da ona odun taşıyacak. Boynunda hurma lifinden ip olduğu halde diyor. Bu bizim şeyimize baktığımız zaman, davranışlarımıza baktığımız zaman kötülüğü kendimiz yapıyoruz. Ve aslında cezayı kendimiz hak ediyoruz. Hani kimse durup dururken, Allah da bize durup dururken ceza vermiyor. Başkası da vermiyor. Yani biz kendimiz bir ateş yakıyoruz ve bu ateşin içerisinde kendimiz yanıyoruz. O halde davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor ve ateşten kendimizi korumamız gerekiyor. Kendi ateşimizden kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü insanların ne yapıyorsa başına gelen şeylerin tamamı kendi elleriyle yapıp ileri sürdüklerinden ortaya çıkıyor. Tahrim suresi 6. ayet kerimesinde de Allah-u Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, nefsinizi ve neslinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Çünkü biziz o orayı ateşleyen ve yakan. İnsanlar günah işlemeseler, insanlar kötü iş yapmasalar, yani şöyle düşünün, yeryüzündeki insanların hiçbirisi eğer kötü iş yapmamış olsaydı, herkes Allah'ın yolundan gitmiş olsaydı ne cehennem olacaktı ne de cehennemi ateşlendiren, alevlendiren birisi olacaktı. Bütün bu fiilleri kendimiz yapıyoruz ve burada aslında bize öğretilen, bize sağlık verilen şey de şudur. Kendi fiillerimizin de sorumluluğu bize aittir. Yani fiillerimizin müsebbibi de biziz ve sorumlular da biziz. Eğer bir şey yapmışsak, bir şey başımıza gelmişse bizim bu kendi ellerimizle yapıp öne sürdüğümüz hususlardan dolayı başımıza geliyor. Aksi takdirde durup dururken Allah bize ceza vermeye çok da hevesli bir yaratıcı değildir. Tam tersi bizi koruyup kollamak, bize merhamet etmek, bize acımak ve bizi hidayete götürmek gibi bir maksadı vardır Allah'ın ki zaten yaratırken de yeryüzü halifesi olarak yaratıyor. Yoksa ceza vereyim de bunlara şöyle acı çektireyim diye yaratmış değil. Biz kendi irademizle, kendi yaktığımız ateşin içerisinde yanıyoruz aslında. Bunu da bilmekte fayda var. Ve yine bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber'in şöyle bir misal veriyor. Diyor ki, Peygamber bir riyakara kalk, namazı yeniden kıl çünkü seninki namaz değildi dedi. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Aslında biraz önce giriş kısmında söyledik. biz yaptığımız fiillerin bir kısmını iyi, zahiren dışarıdan bakıldığında iyi olsa bile o fiile ilişkin niyetimiz kötüyse eğer kötü bir sonuç da ortaya çıkar. Ve fiillerimizin sadece niyetimiz iyi olması da kifayet etmiyor. Bazen iyi niyetli olarak kötü işler de yapabiliriz. Dolayısıyla bizim bu misalden Mevlana'nın kalk namazı yeniden kıl diye bir riyakara söylemiş olmasından iki hususu da anlamış olmamız lazım. Bir, fiillerimizde mutlaka iyi niyetli olmamız gerekiyor. İki, sadece iyi niyetli olmak da fiillerin mutlaka iyi sonuçlar doğuracağı anlamına da gelmiyor. Yani her iki bakımdan da iyi olmamız gerekiyor. Bu korkular yüzünden her namazda sen bizi doğru yola ilet, hidayet et denir. Şimdi bu okuduğumuz bölümde ise Mevlana Hazretleri tamamen Fatiha suresini bize anlatıyor. Fatiha suresinde ne diyor? Biz işte surenin son kısmına doğru geldiğimizde bizi doğru yola ilet, gazap edilmişlerin ve sapıtmışların yoluna değin diye. Çünkü insanoğlu tek başına doğru yolu bulmaya kadir bir varlık değildir. Onun mutlaka bir yaratıcısı olana ihtiyacı vardır. Çünkü zaten hayatta varlığımızı sürdürmemiz de ona bağlıdır. Yani varlığımızı sürdürmemiz de kendi kendine var olan bir varlık olmamamız münasebetiyle, diğer bir tabirle söyleyecek olursak bir cevher olmayışımız, araz olmamız münasebetiyle varlığımızı sürdürebilmemiz zaten Allah'a bağlıdır. Allah bizden bir an desteğini çektiği anda yok oluveririz. O yüzden de biz iyi fiillerimizde bile Fatiha suresindeki günde Müslümanlar 40 vakit namaz kılarlar. Orada 40 defa günde 40 defa asgari olarak Allah'tan yardım dilerler. Üstelik de bu yardımlarını doğru yoldaki fiilleri için de isterler. Yani sadece kötülüklerden uzaklaşmak için değil, doğru yolda devam edebilmek için de Allah'tan yardım isterler ki çünkü biz Allah'ın yardımı olmaksızın o doğru yolda da dosdoğru yürüyemeyiz. Çünkü insanın buna tek başına mecali yetmez, gücü yetmez. Çünkü ihtiyaç sahibi insanlarız, muhtaç varlıklarız. Yaratılmış olmamız münasebetiyle muhtaç varlıklarız. Ve Mevlana Hazretleri gördüğünüz gibi Fatiha suresini bize burada hatırlatıyor ki bununla şunu da ifade etmekte fayda var. Zaten Mesnevi'nin aşağı yukarı tamamına yakını ya Kur'an ayetlerinden ilham alınarak söylenmiş sözlerdir. Ki burada çok açıkça ve bariz biçimde Fatiha suresinden bahsedildiğini her Fatiha'yı bilen insan bilir. Ya da Hazreti Peygamber'e ait sözlerden olduğunu görüyoruz. Zaten Mevlana Hazretleri de ilk bölümlerde sürekli şunu söylüyordu. Yani ben Kur'an'ın bendesiyim. Yani Kur'an'ın hizmetkarıyım. Kim benden ondan başka bir söz naklederse ben ondan bizarım diyordu. Yani neticede bütün Müslümanlar ve bütün mutasavvıflar Allah'ın insanlara göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e tabi olurlar ve bununla hayatlarını sürdürmeye gayret gösterirler ki orası zaten insanlara doğru yolu göstermek ve onları yanlışlardan uzak ederek Allah'ın yardımını isteme ve Allah'tan yardım istemeye yönetecek. Bu yüzden de buradan da neticede anlıyoruz ki Mevlana Hazretleri bir kez daha doğru yolda olabilmemizin Fatiha'da söylediği gibi Allah'ın yardımıyla mümkün olduğunu da bize hatırlatmış oluyor.
Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.